Ayrım 13.
Sayfa 153. Gençlerin haklı oldukları yerler de var, haksız oldukları yerler de. Bizim de öyle. Yani annelerin, babaların. Şimdi galiba iki tarafın da yanlışı şurada. Gençler de anlaşılmayı bekliyor, bizler de. İki taraf diyorum, aslında öyle taraf falan değil elbette. Ben içimden diyorum ki, onlar için çalışıyorum, didiniyorum, evde yoruluyorum, işte yoruluyorum, artık beni anlasınlar. Ben de kızlarımı kendi yetiştiğim gibi yetiştirmeyeyim istedim. Yok ev işleriydi, yemek pişirmekti, onları öğretmeyi hedeflemedim. Ama doğrusu beni anlamalarını istedim. Buna hakkım olduğunu düşündüm. Anlamadıklarını görünce de herhalde biraz kırıldım. Şimdi düşünüyorum da sanırım yanlış yaptım. Belki de benim onları anlamam gerekiyordu. Hep onların beni anlamalarını beklerken, onların da anlaşılmak istediklerini unuttum sanıyorum. İletişimimiz nasıl? Bana var gibi geliyor. Arkadaşlarıyla daha rahatlar. Kendi aralarında çok daha rahatlar. Ama öyle olur. Biz de o yaşlarda kendi arkadaşlarımızla daha rahattık. Düşünüyorum da, küçükken onları daha iyi tanırdım gibi geliyor. Doğrusu büyüdükçe dikkatim mi azaldı bilmiyorum. Belki kendi işlerini daha iyi yaparlar diye düşündüm. Babalarıyla araları daha iyi. Zaten kız çocukları babalarla daha yakın oluyor. Dediğim gibi iki tarafında yanlışları var. Bence en önemlisi anlaşılmayı beklemeden anlamaya çalışmak. Ama bu sadece büyükler için değil, gençler için de geçerli. Ahmet M. Oğlu ve iki küçük kızı var. Ticaret yapıyor. Yaş 46. Çocuklarımızla iletişimimiz nasıl? Şimdi böyle sorunca düşünmek gerekiyor. İnsan çocuklarıyla bildiği gibi konuşuyor işte. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle diye bir şey yok. Bunlar önceden tasarlanmaz ki. İçimizden geldiği gibi yapıyoruz. Onlar da öyle. Ben çocukların daha değişik olmalarını normal karşılıyorum. Bizim çocukluğumuz onların yaşadıklarından çok farklı. Bizim bir sinemaya gitmemiz olay olurdu. Zaten çocukluğumuzun büyük bölümü taşrada geçti. Ne sinema gördük ne bir şey. Televizyon falan yok. Radyo bile yeniydi. Şimdi nasıl biliyorsunuz? Çocuklar kendilerine göre programlar yapıyorlar, arkadaşları oluyor falan. Vallahi ben aile bağlarının zayıfladığını görüyorum. Öyle baba ne dermiş, anne ne dermiş pek umurları değil. Bunu doğru bulmuyorum. Biz mi öğretemedik, devir mi böyle bilmiyorum ama herkes biraz başına buyruk gidiyor. Hep gençler, gençler. Anneler, babalar ne diyor diye dönüp bakan da yok. Televizyonda sürekli gençlik programları. İyi olsun da neden bir kere de anne baba programı düşünülmüyor? Onların ne istediğini merak eden yok mu? Hep eleştiri, hep eleştiri. Anneler şöyle yapsın, babalar şöyle yapsın. İyi, gençler de şunlara dikkat etsin denmeyecek mi? Ben gençleri sorumsuz görüyorum. Ben geri kafalı biri değilim. Zamanların değiştiğini anlıyorum ama insanın sorumlulukları diye bir şey yok mu? Gençler ne zaman öğrenecekler sorumluluklarını? Bunu da düşünmek gerekiyor. Ekrem A. İki erkek, bir kız çocuğu var. Lise öğretmeni, yaş 54. Kuşaklar arası iletişim bozuk efendim. Hem de çok bozuk. Aslında bozuk olan insanlar arası iletişim. İnsanlar birbirini anlamıyor. Yalnız bizim sorunumuz da değil. Bizim derken bizim toplumu kastediyorum. Dünyanın durumu da böyle ama onlar ne yapmak gerekir diye araştırıyor, düşünüyor. Biz farkında bile değiliz. Bakın ben bunları bildiğim halde çocuklarımla istediğim iletişimi kurduğumu sanmıyorum. Neden? Çevre faktöründen. Çevre her şeyi bozuyor. Gençleri anlayabilmek, onlara kendinizi anlatabilmek için bireysel çabalar yeterli değil ki. Çevrenin de buna yardımcı olması gerekli. Çevre derken okulları, gençlerin yaşayabilecekleri çevreleri kastediyorum. Nerede gençlerin kültür evleri? Nerede onların toplumla tanışabilecekleri lokaller, geziler, konuşabilecekleri, tartışabilecekleri yerler? Hiçbiri yok. Gençlere toplum olarak ne veriyoruz? Genci bireyciliğe yönelten, çıkarcılığı örgütleyen bir sistem, artı bozuk bir eğitim, artı sinemalar, hepsi bu. Genç ne yapacak, neyi dinleyecek, neyi kendisi bulacak, bütün bunları bırakıp da beni mi dinleyecek? Dinlese ne kadar etkisi olacak? Televizyon, müzik, bilgisayar, bütün bunlar gençlere ne veriyor, hangi yolları gösteriyor, buna bakmak gerek. Kuşaklar arası iletişim toplum ideolojisinin bir parçasıdır. Kişilerin davranışlarıyla olup bitiyor sanılması yanlış. Bence konunun bu yanının işlenmesi daha doğru. Oysa bu konuda yazılanları, konuşulanları izliyorum da tanınmış uzmanlar bile bu sorunu kişiler arası davranışlar olarak yorumluyorlar ki bence yanlış. İletişim bozukluğundan anneleri, babaları sorumlu tutmak ya da gençlere öğütler vermek konunun özünü kavramamaktan ileri geliyor bence. Her türlü iletişimi bozuk bir toplumda gençlerle iletişim de böyle bozuk olacaktır. Sorun bir aile sorunu değil, toplum sorunu. Böyle bakmak gerekiyor. Ama derseniz ki öyleyse yapılacak bir şey yok mu? Ben elbette var derim. Sorunu doğru koyarsanız sonra yapılacakları tartışırsınız. Bakın bu doğru. Anneye babaya düşen görev bu bozuk iletişimi düzeltebilmek için bilinçli hareket etmektir. Ama gencin bilinçlenmesinin de önemi vardır. Her şey bilinçlenme sorunudur. Bence böyle. Ayten K. İki oğlu var. Ev kadını. Yaş 40. Vallahi bizim ilişkilerimiz gayet iyi. Oğullarım çok şükür iyi çocuklardır. Büyüğü biraz ağırdır, düşüncelidir ama çok iyi yüreklidir. Küçüğüm neşelidir, yüreği açıktır, içinden geldiği gibi konuşur. Ben ikisini de severim, öyle ayrım yapmam. Çocuklarını ayıran anne babalara da kızarım. Ne demekmiş çocuk ayırmak? Ama yapıyorlar. İnanmazsanız çocuklarını benimki seninki diye ayıran anne babalar gördüm. Çocuklarımı ayırmam ama onların mizaçlarına göre davranırım. Şimdi misal büyüğüm içine atar, ona çok dikkat ederim. Bir şey söylenecekse bir kere söylemek yeter, bunu bilirim. O da söyleneni anlar. Küçüğü biraz daha çekelemek gerekiyor. Bu iş öyle tahsille terbiyeli olmuyor beyefendi. İnsanın içinde olmalı biraz. Ben ortadan terkim, yani ilki bitirdim ama okurum, elime geçeni okurum. Radyo dinlerim, televizyonda ne diyorlar bakarım. Öyle geldiğin gibi gitmek yok. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor bileceksin. Çocuklarıma güvenir miyim? Evet, güvenirim. Hem de çok. İkisini de ne yapacaklarını bilen çocuklardır. Ama şehre güvenmem. Bakın, benim dikkatim onlara güvenmediğimden değil, bu şehre güvenmememdendir. Bu şehrin nesine güvenmem? Hiçbir şeyine güvenmem. Bunun iti var, uğursuzu var, affedersiniz orospusu var, uyuşturucusu var, güvenmem. Genç çocuklardır. Bir şeye kapılırlar, hem onlar üzülür hem ben üzülürüm. Babamız mı? İyidir. O da çok iyidir. O da gençliğinde çok çekmiş, şimdi rahat etmeye çalışıyor. Çocuklarıma vurmaz, hiç vurmaz, hem neden vursun? Ben de onlara vurdururum, ne kendime. Bizimki vurmaz ya, vuran babaya da bırakmazdım. Ne demekmiş insanı vurmak? Dayakla kim terbiye olmuş? Geçti bunlar, geçti. Artık kafaların değişmesi lazım. Rıza G. İki oğlu, bir kızı var. İşçi. 1402 ile güvenlik nedeniyle işinden atılmış. Şimdi pazarlamacı. Yaş 44. Çok zor doktor bey, çok zor. Biliyorsunuz ben işimden neden atıldım? Düşüncelerim yüzünden. Bir örgüte sokabilselerdi yıllarca hapiste yapacaktım. Sokamadılar, işimden attılar. Uzun süre işsiz kaldım. Çoluğum çocuğum sefil oldu. Eve bir ekmek getiremediğim günler oldu. Çektiğim acıları ben bilirim. Yok, karım da bilir. Aslan gibi bir kadındır o. Arkadaşım, yoldaşım. Hep omuz verdi bana. Üzülme Rıza, senin suçun değil. Bunları da aşarız biz, dedi. Çocuklarımız. Onlar karma karışık oldu. Onlara ne diyebilirdim? Ne konuşabilirdim? Bu olup bitenlerden onların ne suçu vardı? Ben zaman zaman kendimi suçladım. Keşke evlenmeseydim, keşke çocuklarımızı dünyaya getirmeseydik, dedim. Evet, yanlış. Ben de biliyordum ama çaresizlik işte, düşündüm bunları. Çocuklarımızı yetiştirmek. Bu toplumda nasıl çocuk yetiştirirsiniz, sorarım size. Çocuklarımızı biz mi yetiştiriyoruz, bu toplum mu? Ben çocuklarımız böyle bir düzende yetişmesin isterdim. Onlar özgür bir toplumda yetişsinler istedim. Güçlükleri de paylaşan bir toplum olmalıydı. Daha mutlu bir toplum, daha hakça bir düzen olmalıydı. Herkes emeğini katmalıydı topluma. Avanta, soygun, sömürü olmamalıydı. Ben hayatımda piyango bileti almadım. Öyle açıktan gelen refaha hiç inanmadım. İnsanlar çalışmalı, her şey öyle olmalı diye düşündüm. Ama ne oldu? Gençlerle iletişim diyorsunuz. Ben çocuklarıma benim gibi olun, benim yaptığım iyidir diyebilir miyim? Diyebiliyor muyum? Çok acı geliyor bana bunu söylemek ama diyemiyorum. İçimden onların benim gibi olmamasını istiyorum. Bunu da söyleyemiyorum onlara. Bunu söylemek de bütün hayatımı inkar etmek olur. Bütün inandıklarımı inkar etmek olur. Ama benim çocuklarım bu toplumda nasıl yetişecek, nasıl büyüyecek, nasıl kazanacak, bunları düşünmem gerekmiyor mu? Ben çocuklarımla konuşmuyorum, konuşamıyorum. Onlara söylemek istediklerim yaşadıklarımla uyuşmuyor. Bundan konuşmuyorum. Onların da her şeyi anladıklarını biliyorum. Onlar da konuşmuyorlar ama susmanın da bir dili vardır. Onlar da benim gibi olmak istemiyorlar. Bugüne bile çok zor geldik. Onu da bozmak istemiyorum. Bunun için konuşmuyorum. Ben çocuklarımla iletişim kuramadım. Toplumun bozuk düzeni buna izin vermedi. Şimdi bakıyorum, toplum kendi iletişimini kursun diye. Bu namussuz düzen çocuklarımı benden uzaklaştırdı. Her gün çocuklarımızdan nasıl uzaklaştığımı, adım adım nasıl uzaklaştığımızı görüyorum. Susuyor. Uzun mu konuştum? Değil mi? Peki. Belki de 10 yıldır çektiklerimi ilk kez size anlatıyorum. Dahasını da söyleyeyim öyleyse. Kendime bile söylemek istemediklerimi. Çocuklarım beni sevmiyor. Yok, yanlış seviyorlar. Hem de çok seviyorlar da beğenmiyorlar. Beni neden beğenmiyorlar? Aptal mı buluyorlar? Sana mı kaldı diyorlar biliyorum. Ama beğenmiyorlar, onu biliyorum. Biliyorum dediğim aramızda geçen bir konuşma falan yok ama seziyorum. Karıma da söyledim bunu. Bizi beğenmiyorlar, doğru dedi. Onlara zaman zaman kızıyorum. Kendi kendime, Rıza, al şu çocukları karşına, olanları bir bir anlat. Onlar da bilsinler çekilenleri. Böyle olup bitene ot gibi bakmasınlar diyorum. Diyorum ya, yapacağımdan değil, öyle içimden geçiriyorum. Çocukların ne suçu var? Onlar az mı yaralandı? İşsiz bir babanın, evine para getiremeyen bir babanın çocukları olmayı onlar mı istemişti? Yok, onlara haksızlık etmemeliyim. Olanlar benim yüzümden de diye düşünmem de yanlış biliyorum ama elimde değil. Zaman zaman böyle düşünüyorum. Benim çocuklarımla iletişimim bozuk, hem de çok bozuk. Bu namussuz düzen bozdu çocuklarımla aramı. Ne ben suçluyum, ne de o masum çocuklar. Suçlu olan bu düzendir, bunu biliyorum. Yok, konuşmak istediğim başka bir şey yok. Binlerce anne babadan birkaç örnek. Binlerce anne baba, binlerce genç. Bu düzende yaşayan, bu düzende çırpınan binlerce kişi, hepimiz. Bir yanda geleneklerin tortulanmış baskıları, bir yanda çocuklarını daha iyi yetiştirme isteği, hepsinin üstüne eklenmiş toplumsal, ekonomik, siyasal kaygılar. Annelerde, babalarda, çocuklarda, gençler de kendi açılarından bu kargaşadan çıkma yolları arıyorlar. Kime haksız diyebiliriz? Kime yanlış diyebiliriz? Görmemiz gereken toplumda herkesi bunaltan bozuk düzen değil mi? Gençlerin medeni cesaret konusundaki tartışmalarını görelim ve yorumları kendi içimizde yapalım. İpek Ongun araştırması, gençlerle yapılan röportajların bant kayıtları. Soru: medeni cesaretiniz var mı? Meral: eğer babam yoksa, amcalarım yoksa kalkar konuşurum. Bizim yaşlarımızda zaten siyaset, ekonomi gibi konuşmalar olmaz. Yaştaşlarımın yanında rahat konuşurum. Figen: ben söylerim ve fikrimi de kabul ettirmeye çalışırım. Esin: ben söyleyemem. Hele de büyükler varsa, tam bilgim de yoksa konuşamam. Soru: ya bilgin varsa? Esin: yine de çekinirim. Ya tepki gösterirlerse? Soru: neden? Esin: herhalde onlar bana hep çocuk muamelesi yapıyorlar. Sen daha bilemezsin, küçüksün diye. Onun için ben de kendimi çocuk gibi görüyorum. Onların etkisindeyim. Beğendiklerime, temel fikirlerime bakıyorum. Hep onların fikirlerini benimsemişim. Buna gelişememiş kişilikle diyebilirsiniz belki. Yeni yeni kendi fikirlerim oluşuyor. Bazen zıt fikir oluşuyor. Ayla: Mersinli. Babası esnaf, annesinin hiç tahsili yok. Onu babası eğitmiş. Kişiliğe değer verir babam. Bana mantığımı kullanmasını, düşünmesini öğretti diyor. Annesiyle hiç geçinemiyor. Babasına hayran. Ben de şunu eklemek istiyorum. Aslında doğrular, eğriler, zıt fikirlerin tartışmasıyla ortaya çıkar. Bana gelince arkadaşlarımın tam tersi. Ben büyüklerin yanında daha rahatım. Yaştaşlarımın yanında o kadar değilim. Büyüklerle diyaloğum çok iyi. Soru. İkinizde de aile tutumu görüyoruz. Bir aile sen büyüksün diyor ve ona erişkin muamelesi yapıyor. Tabii o da olgun yetişiyor. Ötekine sen daha çocuksun, seni korumak gerekir diyor. O da buna şartlanıyor. X. Ben kendi çevreme göre daha üstünüm. Tahsil ve kültür bakımından. Onun için fikirlerimi söylediğimde tepki almam. Böyle olunca da cesaretim kırılmıyor ve fikirlerimi söylemeye devam ediyorum. Bir gazete okuduğumda, bir şey izlediğimde yorumlar yapılır. Eğer bu yorumlar bana uygunsa sesimi çıkarmam ama eğer aynı fikirde değilsem o zaman fikirlerimin doğrultusunda karşı çıkarım. Arkadaşlarım bilirler. Ben politika, yönetim, yaşam koşulları hakkında gerektiğinde öğretmenlerimle de tartışmaktan çekinmem. Kendime güvenim var. Y. Bence tartışabilmek için önce bilgi gerek. Bilgili konuşunca büyüklerimiz arasındayken bile çıkıp konuşabiliyorsun. Mesela akşamları bizim eve misafir gelir, ben onlarla oturup güncel konuları tartışmayı, kendi fikirlerimi öne sürmeyi çok severim. Dersim de olsa, televizyonda güzel bir program varsa bile bırakır, babamın arkadaşlarıyla tartışırım. Günümüz gençliğinin en noksan tarafı bilgisizliği. Her şeyi araştırmamak, soruşturmamak, öğrenmemek. Arkadaşlar yakınıyorlar, bizi çocuk gibi görüyorlar diye. Biz de bilgi edinmiyor, bilgili konuşmuyoruz. Bilgili olsak susturulacağımızı sanmıyorum. Soru. Benim merak ettiğim aileler çocuklarına tartışma cesaretini vermiş mi, vermemiş mi? X. Cesareti kaybetmeyelim, yine deneyelim. Esin. Ama cesaret verilmemişse olmuyor. Yani cesaret daha oluşmadan yok ediliyor bazı ailelerde. Elazığlı. Ben şu noktadan alacağım. Büyükler sokakta bazı yanlış davranışlarda bulunuyorlar. Mesela yere tükürüyor, minibüste sigara içiyor, izmariti yere atıyorlar. Geçen gün komşumuz balkondan çöp döküyordu, ona ithal ettim. Her yanlış davranışı gördüğümde içimden ithal etmek geliyor ama kötü tepki gelir diye yapmıyorum. Hele de onlar büyük olunca. X. Bu önerileri yaparken şu noktaya da işaret etmek istiyorum. Fikrimizi söyleme medeni cesaretini gösterirken tavrımız da önemli. Mesela babamızla tartışırken diyelim. Eğer fikrimiz doğru olsa bile tavrımız kötüyse onu kızdırırız. Yani tavrımız kırıcı olmamalı, saygıyla konuşmalıyız. O zaman ters tepki gelmez, cesaretlenir ve fikrimizi her zaman söyleyebiliriz. Soru. Toplumumuzda bazı geleneksel kavramlar var. Sizler bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela hayırlı evlat, mesela saygı, mesela alem ne der? Bir kız. Bizim toplumumuzda hayırlı evlat, hanım hanımcık davranan, onların her dediğini kesin kes yapan bir insan. İşte bu nedenle ben onların gözünde hayırlı bir evlat değilim. Ama ben elimden geleni yapıyorum. Görevlerimi yapıyor ve aslında içimden saygı duyuyorum ama şekilci değilim. Onlarsa şekilci saygıya önem veriyorlar. Aslında değil. İşte o zaman içten duyduğum asıl saygıyı da kaybediyorum yavaş yavaş. Yağcılık istiyorlar. Bu da benim kişiliğimle bağdaşmıyor. Alem ne dere gelince. Mesela babam bana ben biliyorum seni, sana güveniyorum diyor ama alem ne der diyor. Sonra kendini benim arkadaşlarım hakkında ailemin dendiğini iddia ettiği gibi konuşuyor. Eh bu da pek dürüst bir tutum olmuyor. Neden? Kızım şu yaptığının ben kötü olmadığını biliyorum ama alem ne der diyor da dönüp bir arkadaşım benim yaptığımı yapınca o da bana gösterdiği dürüstlüğü arkadaşıma göstermiyor. Aynı ailem şöyle konuşuyor dediği gibi kendi benim arkadaşlarım hakkında konuşuyor. Aile için alem ne der lafı gerçek bir fikir değil, bir kaçma. Arkasına saklanılacak bir bahane oluyor. Ayla. Onlar her dediklerine itaat istiyorlar. Saygı anlayışları bu. Oysa öyle değil asla. Esin. Her şeye evet demek saygı değil ki. Ayla. İyi ya. Kavram kargaşası da bu zaten. Onun anne babası hayırlı evlatla kesin itaati karıştırıyor. Esin. O zaman arkadaşlarımızın ailesiyle arasında sevgi bağı oluşmamış. Eğer otoriteyle gelmişse bence o saygı olmaz. Sevgiyle gelirse olur. Öyle Hitler otoritesiyle saygı getirilmeye çalışılırsa zaten gerçek saygı olmaz. Ayla. Geleneklerimize bağlı kalalım deniyor ama geleneklerimizi zaman içinde gözden geçirmemiz ve değiştirmemiz gerekir. Gelenekler de zamanla değişime uğrar, yaşam şartlarına göre değişmek zorundadırlar. Şartlara uymayanlar toplum tarafından dışlanırlar. Bu kesin kuraldır. Gelenekleri illa olduğu gibi korumak için direnmek aslında çok saçma bir tutum. Gelenekleri toplum belirliyor, yaşam şartları belirliyor. Yaşam şartları değişince geleneklerin de değişmesi gerekli. Bizler de bunu değiştirmek zorundayız. Mesela bana göre saygı, insanın fikirlerine saygıdır. Karşısında konuşan insanın fikirlerine saygıdır. Karşımda oturan kişinin fikirlerine saygı duyuyorsam, ben ona saygı duyuyorum demektir. Ama siz benim anneme sorun. Saygı büyüğün karşısında ayak ayak üstüne atmamaktır. Benim saygı ölçütüm bu değil. Mantığıma vurunca böyle bir ölçüt çok saçma geliyor bana. Esin. Ben geleneklerimizi seviyorum. Mesela Batı toplumlarına baktığımızda onlarda aile hayatı yok gibi. Avustralya'dan gelen. Kaç tane Avrupalı aile tanıyorsun? Esin. Evden ayrılıp ayrı yaşamıyorlar mı? Avustralyalı. Tamam. Ama onlar öylesini daha doğru buluyorlar. Gencin kişilik ve sorumluluğu açısından. Y. Ben Almanya'da 4 yıl bulundum. Arkadaş haklı. Aile ilişkileri hiç de iyi değil. Avustralyalı. Ben de Avustralya'da 20 yıl bulundum. Aile düzenlerini çok beğendim. Çoğu birbirine bağlı aileler. Ayla. Toplumdan topluma değişir. Bir Almanya ile bir Avustralya'yı kıyaslayamazsın. Necla. Benim babam hastaydı. Çalışamıyordu ve bize bakamıyordu. Annem çalışıp evi ayakta tutmayı teklif etti. Oysa babam ailem ne der diye izin vermedi. Bunun üzerine biz de ailece oturup karar aldık boşanmalarına. Ayrıldılar ve annem çalışmaya başladı. Bizi de yanına aldı. Sık sık babamı ziyarete gideriz. O zaman 5. sınıftaydım. Babamın yokluğunu sanki ben üstlendim. Anneme destek oldum. Sanki baba oldum. Ayrıca annem çalıştığı için ev işlerine de ben bakıyordum. Kardeşlerime de. Annem aslında cahil bir kadın, yani okumamış. Onu aşmış olduğumu hissediyordum. Ama o kadar mükemmel fikirleri var ki, cahil ama akıllı. Okuması yazması olmadığı halde mesela eniştem onu hep kınadı. Kadın kısmı erkeklerin arasında çalışır mı diye. Oysa kendisi iflasın eşiğinde. Annemi çok takdir ediyorum ama bazı çok cahil halleri var. Tabii okumamış olduğundan.